Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 413. 19. kaset B yüzü. Bu 16. yüzyılın son 10 yılında Avrupa ticaretinin kısmen Trablus'tan Saydam ve İskenderun'a kaymasının başlıca nedeni olarak gösteriliyordu. Dipnot. Stansgaard 1972 sayfa 177. Yerel Arap şeyh ve emirleriyle Osmanlı yönetimi arasında iltizamlar, özellikle de ipek ve pamuk iltizamları konusunda cereyan eden mücadele için bakınız İnalcık 1992. Basra Körfezi ve o bölgedeki Osmanlı ticareti üzerinde şimdi elimizde 1551 ve 1575 tarihli iki önemli gümrük ve pazar baçları kanunnamesi bulunmaktadır. Menşe bakımından bu kanunnameler açıkça Safeviler dönemine, hatta daha öncelere ait düzenleme ve belgelere dayanmaktadır. Bu iki Basra kanunnamesinde yerel mallarla beraber Hint ve İran menşeli transit malların listeleri vardır. Tablo 72. Hindistan'dan Basra'ya ithalat. Biber ve öbür baharat. Parantez içinde başlıca tarçın, Hindistan cevizi, zencefil. Boyalar çivit. Tekstil. İnce müslin, bayrami tekstil için. Başka çelik. Baharat pamuk. Boyalar lök. Tekstil, başka pamuklular. Ayrıca demir. Kaynaklar Mantran 1967 sayfa 224-277. Stansgaard 1972 sayfa 354-358. Hindistan ve Hürmüz gemilerinin yanaştığı başlıca iskele olan Niksar'da yıllık gümrük geliri 1551'de 1.394.799 akçe iken 1575'te 1.150.583 akçeye düşmüştür. Bağdat, Davurak (parantez içinde İran) ve Cezayir (parantez içinde aşağı Irak'tan) küçük gemilerle gelen malların gümrük geliri ise 1551'de 527.269 akçe iken 1575'te 749.338 akçeye yükselmiştir. Basra'da satılamayan Hint malları, özellikle mavi çivit boyası, Bağdat'a ve öbür Osmanlı ticaret merkezlerine ihraç olunmakta ve oralarda ikinci kez gümrük resmi ödenmekteydi. Şu noktada unutulmamalıdır ki Basra'da Hint malları üzerinde ödenen gümrük geliri bu ticaretten elde edilen gümrük gelirlerinin tamamını göstermez. Bununla beraber 17. yüzyılda bile Osmanlı hükümeti Basra'yı imparatorluğun en zengin ticaret şehirleri arasında saymaktaydı. Basra'ya gelen Hindistan ve Hürmüz gemileri El-Katif'e uğrar, orada yüklerinin bir kısmını, bu arada özellikle pamuk ve pamukluları bırakırdı. El-Katif'te gemi için bir demir atma resmi ödenirdi. Hindistan'dan ithal olunan ham pamuk ve çivit boyası Basra, El-Katif ve Bahreyn'de önemli bir pamuk sanayine vücut vermiştir. Pamuk üzerinden alınan vergi 1575'te 135.232 akçeye ulaşmıştır. Bu meblağ Basra'ya pamuk ithalatının miktar ve öneminin bir göstergesidir. Arap tüccarı tarafından Hürmüz'de alınıp Basra'ya getirilen baharattan Portekizlilerin aldığı %6 gümrük vergisi yılda 25.000 Portekiz altını Cruzado'luk bir gelir getirmekteydi. Başka deyişle Hürmüz yoluyla Basra'ya ithal olunan baharatın yıllık değeri 400.000 altın gibi büyük bir miktara varıyordu. Osmanlı ülkesi ve İran pazarları için Portekizliler tarafından yapılan ithalat bakımından Basra kuşkusuz en önemli transit noktası durumundaydı. Bu yüzden Körfez'deki Portekiz otoritelerinin Osmanlılarla işbirliği yapmaları kadar doğal bir şey olamazdı. İran kimliği altında gizlenme yahut Portekiz otoritelerinin göz yumması sayesinde Hürmüz'den Basra ve Bağdat'a ithal olunan malların büyük kısmını çoğunlukla Arap ve Türk tüccarı alırdı. Hürmüz'deki Portekiz kapitaosu yıllık büyük gelirini Basra ile Hürmüz arasındaki bu ticaretten sağlıyordu. Estado da India'nın Hürmüz'de yıllık geliri Hint denizindeki öteki liman şehirlerine bakarak en yüksek düzeydeydi. Hollanda ajanı Wisnich'in bildirdiğine göre Hürmüz'e her yıl 54 gemi gelmekte ve baharat, ecza ve çeşitli boyalarla birlikte basma ve değerli muslinler dahil çeşitli tekstil eşya getirmekteydi. Hürmüz'de Portekizlilerin yıllık gümrük geliri 250-500 bin kruzado arasında tahmin edilmektedir. Osmanlı belgelerine göre gerçekten Osmanlılarla Portekizliler arasında resmi ilişkiler kurulmuştu. Basra'da bir Portekiz faktörü, (parantez içinde feitor), Hürmüz kapitaosu (parantez içinde valisini) temsil etmekte ve vali kendisi 3 yılda bir Basra'yı ziyaret etmekteydi. Vali için orada alınan eşyadan ki başlıca at ve tekstilden oluşuyordu, vergi alınmıyordu. Valinin Bahreyn'de alıp gönderdiği atlar da vergiye tabi değildi. Gerçekte bölgeden Hindistan'a ihraç edilen mallar arasında en önemlisi Arap atlarıydı. Bundan başka çoğu Osmanlı egemenliği altındaki yerlerden gelen gümüş eşya öbür ihraç malları arasında başta gelmekteydi. Portekizlilerin Körfez bölgesinden 1595'te bir yılda aldıkları gümüş miktarı 2 milyon kruzado'yu bulmuştur. Bu dönemde Basra İran ticareti için yalnız yerel maddeler için değil Hindistan menşeli mallar için de başlıca merkez olarak görünmektedir. 1622'de İngiliz yardımıyla Hürmüz'ü ele geçirmekle Şah Abbas bu ticaret sisteminde köklü bir değişiklik getirmiştir. Tablo 73. İran'dan Basra'ya ithalat. Pamuklular. İsfahan mavi bez. İsfahan beyaz bez. Davurak'ın kaba bezi. Kadın başlığı malla. İpek. Siyah yezd kumaşı. Yezdin mahazimi. Şuster kaftanları. Peştemallar. Parantez içinde futa. Başka. Koyun, buğday, un, halı, yün ipliği, keten, gül suyu, davar, kuru meyve, parantez içinde badem, ceviz, incir, kuru üzüm, şan fıstığı ve şiraz kasesi. Kaynak Basra Tahrir Defterleri. Genelde İranlılar Basra'da buğday depoları ve sebzevat pazarıyla halk için başlıca yerel liman olan Sifk iskelesine gelirlerdi. Karadan Luristan, Şiraz'dan kervanlar ve Davurak, Bandar ve Ebu Şir iskelelerinden gemiler düzenli olarak Sif'e gelirlerdi. Bu limanlarla denizden ve Huvas, Dizbul, Şuster ve Vasıt ile Karun nehri üzerinden Basra ile İran arasında hayli canlı bir ticaret vardı. Birçok İranlı tüccar Hürmüz adasında ticaret için gidiyordu. Yukarıda 1610 tarihindeki kervanda gördüğümüz gibi İran tüccarı Hint malları ithalinde Basra yolunu kullanmaktaydılar. Basra'ya ithal olunan çok çeşitli mallar, bu arada özellikle ipek ve pamuklu kumaşları, ham madde, gıda maddeleri İran ticaretinin bölge için önemini göstermektedir. Herhalde bazı değerli İran ipekli kumaşları da Hindistan'a ihraç olunan mallar arasındaydı. Güney Irak'ta Cezayir, parantez içinde adalar bölgesi ve Bağdat'tan nehir yoluyla gelen hemen hemen tüm gemiler yerel ürünleri taşıdığı halde Bağdat, Şam ve Halep'ten gelen büyük kervanlar uluslararası ticaret malları taşımaktaydı. El Hasa ve Bağdat'tan ihraç olunan at ihracatının önemine yukarıda değindik. Buna ek olarak kırmızı boya, kına, hurma, mazı ve manda derileri Hindistan'a yapılan ihracatın büyük kısmını oluşturmaktaydı. At ihracı ile birlikte deve yününden yapılmış harmaniyeler yahut da Suriye sabunu, Yemen kırmızı boyası gibi Arap Yarımadası'ndan gelen transit ticaret malları da Basra'nın uluslararası ve bölgesel ticaretinde önemli pay sahibi görünmektedir. Ünlü Arap abası ve buşt tabir edilen daha küçük harmaniyeler herhalde büyük bir talep konusuydu. Basra'yı Suriye ve Hicaz'dan ayıran büyük çöl üzerinden yapılan kervan taşımacılığında Arabistan bedevileri belli başlı bir rol oynamaktaydılar. İlginç bir olay, çivit ve Hint kumaşları gibi bazı Hindistan menşeli mallar Basra'ya Necd ve El Hasa yoluyla Mekke'den gelmekteydi. Güney Irak'ta Cezayir, parantez içinde adalar adı verilen bataklık bölgede yetişen pirinç, hurma, balık ve hasır yerel tüketim maddeleri sağlamaktaydı. Aşağı Irak'ta öbür önemli limanlar Hindistan'dan gemilerin yanaştığı ve İran'dan koyunların transit geçtiği Zakiye iskelesi ile Basra ve Bağdat arasında seyreden tüccar gemilerinin uğradığı Kurna iskelesidir. Bu tüccar gemileri Karnak'ta gemi başına 80 akçe geçit resmi öderdi. Bahreyn'in ince muslinleri ile Basra ve Katif'te dokunan kaba pamuklular bölgede yerel tüketim ve ihraca yönelik oldukça işlek bir dokuma sanayinin göstergesidir. 1551-1575 arasında vergi gelirlerinde oldukça önemli artışlar bu yerel sanayinin artan bir refah dönemi yaşadığı izlenimini vermektedir. Yerel tekstil sanayinde Hindistan'dan ithal edilen mavi çivit boyası kullanılırdı. Basra'da büyük boyahanelerin vergi geliri 1551'de 262 bin akçeye varmıştı. Görünüşe bakılırsa Hindistan'dan ithal olunan pamuk burada pamuk ipliği haline getiriliyor ve boyanmak üzere Basra'ya sevk olunuyordu. Olağanüstü savunma giderleri dolayısıyla devlet Basra'dan bir artı gelir beklemiyordu. Tersine yerel bütçeyi desteklemek üzere buraya tahsisler yapmaktaydı. Şah Abbas 16. yüzyıl sonlarında Osmanlıları büyük ölçüde ipek üreten Azerbaycan eyaletlerinden çıkardıktan sonra Irak'ı da fethederek Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ekonomik can damarını da kesmeyi planlamaktaydı. Bununla da kalmayarak 13. yüzyılda İran İlhanlı Devleti'nin planladığı gibi Şah Halebi de almak böylece Avrupa ile Hindistan arasındaki ticareti doğrudan kendi kontrolü altına geçirmeyi tasarlıyordu. Bu amaçla 1622'de Hürmüz Adası'nı ve 1623'te İran Hindistan kervan ticaretinin merkezi Kandihar şehrini egemenliği altına almıştı. Nihayet 1624'te Bağdat'ı ele geçirdi ve onun Şiraz genel valisi aynı tarihte Basra'yı da almak girişiminde bulundu. Bağdat'ın düşmesi üzerine kuzeyden Osmanlı üslerinden yardım almaktan ümidini kesen ve Güney Irak'ta yerel hakim Afrasiyab'ın bağımsızlık girişimi karşısında kalan Basra Paşası şehrin güvenliği ve ekonomik geleceği için Portekizliler ile bir ittifak yapmak zorunda kaldı. Bu arada Hürmüz'ün Şah eline geçmesi üzerine Portekizliler Basra ile ticarette Hürmüz yerine Maskat'ı ticaret merkezi yapmayı başardılar. 1623'ten sonra da Portekiz gemileri Basra'ya gelmekte devam ettiler ve ondan sonraki yıllar ticaretin canlanmasına tanık oldu. Portekizliler tarafından Basra'ya getirilen Hint malları şimdi Bağdat yolunu bırakarak doğrudan çöl üzerinden Halep'e ulaşıyordu. Buna tepki gösteren İranlılar Bandar Abbas'ta İngilizlere Kung Limanı'nda Portekizlilere ticaret imtiyazları vererek 1630 Hint ticaretini kendi tekelleri altına almayı denediler. Her iki liman büyük gelişme gösterdi. Bandar Abbas bu dönemde Asya'nın büyük limanlarından biri haline geldi. Bununla beraber Portekizliler doğrudan doğruya Suriye limanlarına götüren eski Basra yolunu yeğlediler. Osmanlılar büyük mücadele ve fedakarlıklardan sonra nihayet 1638'de Bağdat'ı geri almayı başardılar. Yeni durum Hint Okyanusu ve Körfez'de İngiliz ve Hollandalıların kesin üstünlüğü ile noktalanan bir dönemin başladığını göstermekteydi. Şimdi Körfez'de İranlılar, Basra'da Osmanlılar çoğunluğu pamuklu ve çivit boyasından oluşan Hint mallarını İngiliz ve Hollanda Doğu Hindistan kumpanyaları eliyle almaya başladılar. Bu yeni dönemde dünya ekonomisinde Osmanlıların ve İranlıların yeri Atlantik ekonomisinin muazzam gelişimi sonucu önemsiz duruma düşmüş ve Hindistan mallarından başlıca şeker, tütün, kahve ve pamuğun yerini Amerika kolonilerinde yetiştirilen maddeler almaya başlamıştır. Yine bu dönemde Avrupa'da olsun, Osmanlı ülkesinde olsun basma pamukluların moda olması sonucu olarak pamuk ticareti, ipek ticaretini gölgede bırakmaya başlamıştır. 1620-1660 döneminde bu gelişmeler sonucu eski Hindistan yakın doğu ticareti dünya ticaretinin ana yolu olmaktan çıkmış ve derin bir yapı değişikliğine uğramıştır. Orta Venedik gibi Osmanlı İmparatorluğu da bu değişiklikten en çok zarara uğrayan taraf olmuştur. 16. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu bir yanda Hindistan, Endonezya ve İran, diğer yanda Avrupa olmak üzere dünya ticaretinde aracı rolünü korumak için mücadele ediyordu. Yukarıda gördük ki Avrupa'da ipek sanayinin görülmemiş bir gelişme göstermesi üzerine İran ipek transit ticareti gittikçe artan bir önem kazanmıştı. Dünya ticaretinde Osmanlı'nın oynadığı önemli rolü ilk kez layıkıyla anlamamıza yardım eden Fernand Braudel, baharat, buğday, değerli madenler ticareti üzerinde durur fakat dünya ticaretinde gittikçe hayati bir dönem kazanan pamuk ve pamukluları göz önüne almaz. Bu ihmal belki de 16. yüzyıl Avrupa'sı için geçerlidir. Fakat Hint tekstilleri ithalatı Hindistan ile yakın doğu arasındaki ticarette 16. yüzyıldan önce de çok önemli bir yer tutar ve bölgeden Hindistan'a değerli maden akışında belki baharattan da daha önemli bir rol oynamıştır. 16. yüzyılın ilk 10 yıllarında Portekizliler Kızıldeniz'i abluk altına almaya çalıştığı zaman Mısır'da özellikle Hint tekstillerinin gelmemesinden şikayet olunuyordu. Bu arada sarık için kullanılan ince Hint muslinleri söz konusuydu. O tarihlerde cambayın pamukluları İran, Suriye, Kuzey Afrika ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç olunan Hint malları arasındaydı. 16. yüzyılda Hint pamuklu kumaş yapımı ve Orta Doğu ve Avrupa'ya ihracı daha önce görülmemiş bir düzeye erişti. Ucuz Hint basmaları geniş halk tabakası tarafından büyük bir rağbet görüyor ve pahalı ince sarık muslinleri seçkin sınıf için vazgeçilmez bir lüks olarak aranıyordu. 1623'te Hollandalı ajan Wisnich, Hindistan'dan Hürmüz'e beyaz ve renkli kumaş getirmiş bulunan 8 gemiden ve basma ve bafta denilen kaba kumaş yüklü 3 gemiden söz eder. 1670'e doğru bir İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası görevlisi, yakın doğulu tüccarın Hindistan-Basra yoluyla İngiliz ve Hollandalılara bakarak 5 misli daha çok basma getirdiklerini itiraf etmiştir. 16. ve 17. yüzyıl boyunca Kızıldeniz yoluyla Hint tekstilleri ithalatı daha az önemli görünmemektedir. Kahire, Basra gibi Hint kumaşları ticaretinin bir merkeziydi. 1647'de Osmanlı pamuklu sanayi merkezlerinden yerli tüccar doğudan pamuklu kumaş ithal eden İranlı Ermenilere karşı padişah divanına şikayete gelmişlerdir. Bu dönemde Hint menşeli tekstil ticaretinde Ermeniler özel bir yer tutmaktaydılar. Hint kumaşlarının sel halinde piyasayı kaplaması o kadar telaş uyandırdı ki İmparatorluk Vakanüvisi Naima ülkeden büyük ölçüde altın ve gümüşün kaçışına işaret ederek Hint malları için o kadar çok hazine dışarı gidiyor ki dünyanın serveti Hindistan'da birikmektedir demektedir. Kaynak Naima 1281-1864 4. 293. O zaman İngiliz ve Hollanda Doğu Hindistan kumpanyaları da Basra ve Gombruğ'una yaptıkları ithalatta pamuklu ticaretine büyük yer vermeye başladılar. Çok geçmeden Hint tekstilinin rekabeti karşısında yerli Osmanlı dokumacıları Bursa ve Halep gibi sanayi merkezlerinde Hint kumaşlarının taklitlerini yapmaya giriştiler. Orta Doğu'daki bu durumun ardından ince Hint muslinleri ve çekici renkli basmaları Batı Avrupa pazarlarında da istilaya başlayınca orada da pamuklu kullanımı ve ithalatına karşı yünlü ve keten dokuyucular arasında isyan hareketleri baş gösterdi. Telaşa kapılan Fransız ve İngiliz hükümetleri Hint kumaş ithalatını kısıtlama önlemleri almak zorunda kaldılar. 1650-1750 döneminde Avrupa'da da pamuklu ticareti baharat ticaretini gölgede bırakmaya başladı. Sayfa 419. Almanlar ve baharat ticareti. Daha 16. yüzyıl bitmeden bazı Alman tacirleri Osmanlı ülkesiyle doğrudan doğruya ticaret ilişkileri kurmuş bulunuyorlardı. Her ne kadar Venedik hükümeti Fondaco dei Tedeschi'de oturan Alman tacirlerine deniz aşırı ticarette Venediklilerle beraber çalışma izni vermiyorduysa da bazı istisnalar vardı. Oldukça erken bir örnek olarak 1530'da İstanbul ile lüks mallar üzerinde ticaret yapan Jacob Rehlinger'i zikredebiliriz. 1537-1540 Venedik-Osmanlı Savaş yıllarında Augsburglu firmalar Almanya pazarı için Dubrovnik'ten baharat ithali için girişimlerde bulundular. Osmanlı Sultanı'nın haraç güzel bir tabiî olan Dubrovnik o sırada Venedik yerine İskenderiye'den baharat getirme imkanını elde etmişti. 1559 yılında ünlü Alman firması Fugger'ler bu yolla İskenderiye'ye bir ajanlarını gönderip 10.000 kruzado altınlık baharat getirmişti. Bu hamule bir Dubrovnik (parantez içinde Ragusa) gemisine yüklenip Dubrovnik'e gelmiş oradan imparatorun hükmü altında bulunan Fiume'ye yelken açmıştı. Ertesi yıl aynı ajan daha büyük bir sermaye ile İskenderiye'ye geldi. Almanların Lizbon'dan yakın doğu pazarına geçme ihtimali Portekizlileri telaşlandırdı. Kayda değer ki Fugger'ler ile beraber Alman Ulstetter firması da Kahire ve İskenderiye'de ajan bulunduruyordu. Özellikle Venedik'in Osmanlılarla savaş halinde bulundukları zamanlarda Almanlar doğu mallarını ya Venedik'in rakibi Ceneviz, Trieste, Marsilya ve Dubrovnik aracılığıyla sağlamaya çalışıyorlar ya da kendileri doğrudan doğruya yakın doğu pazarlarına ulaşmayı deniyorlardı. Harp bölgesi, parantez içinde Darül Harp sayılan ve kapitülasyon güvencesi olmayan gayrimüslim ülkeler için kapitülasyon almış milletlerin koruması altında ticarete katılma imkanı vardı. 1570-1573 savaş yıllarında Osmanlı-Fransız ticaret ilişkileri görülmemiş bir gelişme gösterdiği zaman Alman iş adamı Melchior Mannlich Marsilya'da bir ticaret merkezi kurdu ve 7 gemisiyle İskenderiye, İstanbul, Magosa, parantez içinde Famagusta ve Trablusşam ile seyri sefere başladı. Daha ilginç olanı Mannlich Osmanlı topraklarıyla Tuna üzerinden bir ticaret yolu açmayı da düşündü. Mannlich Almanya'dan yakın doğuda büyük talep bulan kalay kurşun özellikle civa ve ufak madeni eşya ihraç ediyordu. Gemileri Trablusşam, İskenderiye, Sakız, İstanbul, Cadiz, Rouen ve İngiliz limanlarına uğruyor ve esas itibarıyla yünlü kumaş karşılığı baharat ve ipek değişimine dayanan klasik yakın doğu ticaret örneğini izliyordu. 1572'de kumpanyanın gemilerinden biri yakın doğudan 50 bin gulden değerinde bir biber yükü getirmekteydi. Kayıtlara göre Trablus'tan Halep'e giden Alman tüccarı Halep'te yünlü kumaşı satarak dönüşte baharat, ipek, pamuk, renkli pamuklu, halı, değerli taşlar ve inci getirmiştir. Halep'te alışveriş yaptıkları kimseler arasında İran, Anadolu, Mısır ve Hindistan'dan gelmiş tüccar vardı. Almanların aldıkları eşya arasında ham pamuk özellikle zikre değer. Pamuk, Augsburg'da keten ve pamuk karışımı fustiyan kumaşı yapan ileri bir sanayi kolunda ham madde olarak kullanılan gerekli bir maddeydi. Başlangıçta Manlich'in yaptığı ticaret %30 kar getiren ve Augsburglu başka tüccarın yatırım yaptıkları oldukça başarılı bir girişim olarak görünmekteydi. Fakat 1574'te Manlich iflas etti, borcu 700 bin guldene varmıştı. İki gemisini kaybetmesi ve 1573'te Venedik ile Osmanlılar arasında barış imzalanması ardından Venediklilerin yakın doğu ticaretinde yeniden faaliyete başlamaları iflasın başlıca nedenleri arasında zikredilmektedir. Marsilya üzerinden yakın doğu ticaretinde çalışan başka Augsburg tüccarı da vardı. Şu da ilginçtir ki Augsburg tüccarı Venedik ve Marsilya merkezleri üzerinden yakın doğu ticaretine katılırken Portekizliler Fransa, Almanya, İtalya ve Felemenk'ten gelen ve çoğu kez Halep-Hürmüz yolu üzerinden Hindistan'a varan başka Avrupalı tüccarın rekabetiyle de karşılaşmaktaydılar. Basra Körfezi yolu kıymetli inci ticareti dolayısıyla özellikle çekiciydi. Unutmamak gerekir ki zengin büyük ticaret daima baharat, ecza, kıymetli taşlar ve inci üzerindeydi. Yakın Doğu Hindistan ticaretine katılmaya çalışan Augsburg ve Nürnbergli Alman tüccarından başka 1600'lerde buğday yüklü gemileriyle İtalyan limanlarına kadar gelen Kuzey Almanya Hansa gemileri değerli doğu malları almak için Osmanlı topraklarına kadar uzanmaktaydılar. Lizbon'un Güney Asya memleketlerinin baharat ve eczasını almaya başlamasından önce Venedik, yakın doğudan Almanya'ya bu değerli malların ithalinde belli başlı aracıydı. 1569 yılında Osmanlıların Venedik idaresindeki Kıbrıs'ı fethe karar vermeleri gerçek bir dönüm noktası olmuştur. 1570'te tüm Avrupa için bir baharat tekeli tasarımında Augsburglu Konrad Roth 28 bin kantara ihtiyaç olduğunu hesapladı ve bu yekunu çeşitli bölgeler için şöyle hesapladı. Portekiz 1500 kantar, İspanya 3000 kantar, Fransa 2500 kantar, İngiltere, İskoçya ve İrlanda 3000 kantar, İtalya 6000 kantar, Almanya, Polonya, Baltık ülkeleri, Bohemya, Avusturya, Silezya ve Macaristan 12000 kantar. Toplam 28000 kantar. Kaynak Kellenbens 1956-7. Melchior Manlich'in girişimi iflasla sonuçlanınca Alman ticaret firmaları her zamandan çok Lizbon ile işbirliği yapmaya yöneldiler. Augsburglu büyük kumpanyalar, Welser'ler, Fugger'ler İspanya Portekiz ile işbirliğine karar vererek Avrupa'ya büyük ölçüde biber ithalatında Akdeniz'den Atlantik'e öncelik verdiler. İspanya Kralı 2. Philip'e büyük krediler açmış olan Welser'ler ve Fugger'ler kral tarafından 1586 ve 1591'de Avrupa'ya 30 bin kantar biber ithal ve dağıtımı için yapılan sözleşmelere dahil oldular. 1586'da 2. Philip'in Rovellasca ile yaptığı sözleşmede yıllık biber ithalatı 30 bin kantar olarak hesaplanmıştır. Venedik yahut Orta Doğu'nun baharat sağladığı ülkeler her zaman en geniş pazarlar olsa da o zaman Avrupa'ya biber ithalatı başlıca Lizbon'dan Hamburg, Lübeck ve Amsterdam üzerinden yapılmaktaydı. Fakat şaşılacak bir olay şudur ki kuzey limanlarına ulaşan biberin bir kısmı İtalya'da Livorno ve Venedik'e geliyor ve Orta Doğu'dan yapılan ithalat ile rekabet edebiliyordu. Hindistan'da kantarı 5 + 2/3 cruzado (parantez içinde altın dükaya alınan biber). 1586 yılına doğru Lizbon'da Casa da India'da 16 cruzado ediyordu. Baharat ticaretini tekelinde tutan kral buna kendi kar payını ekleyince Avrupa tüccarına 37 cruzadoya satılıyor ve darlık zamanlarında fiyat 60 cruzadoya kadar çıkabiliyordu. 1600 yılından sonra İngiliz ve Hollanda'nın güçlü biçimde bu ticarete katılımı sonucu yeni bir dönem başladı. 1588'de İngiltere'ye karşı hareket eden İspanya, Armadasa'nın Kuzey Denizi'nde bozguna uğramasından sonra İngiliz korsanları İspanyol Portekiz gemilerine karşı saldırılarını arttırdılar. Sonuçta Lizbon'a baharat ithalinde hızlı bir düşüş başladı. Hollanda ve İngilizler az zaman içinde kendi gereksinimleri baharatı doğrudan doğruya Hindistan'dan sağlayarak Portekizlilere karşı rekabete başladılar. Lizbon, Hansa limanlarında biberi daha elverişli fiyatlarla sunarak bu yanaşmalarla mücadele etmeyi denedi. Lizbon'da biber fiyatı ortalama 36 cruzado'dan 20'ye düştü. 1580'den beri İspanya Kralı'nın hükmü altında bulunan Portekiz, 1591-1600 yıllarında Hansa ile işbirliği yaparak Hindistan ticareti üzerindeki tekelini Hollanda ve İngiltere'ye karşı korumak için son bir çaba gösterdi. Öbür yandan Osmanlı kontrolü altındaki yakın doğunun Venedik, Dubrovnik, Marsilya ve Messina yoluyla Avrupa pazarlarına baharat sağlamakla yaptığı rekabet ciddiliğini korudu. 1591-1592 yıllarına ait kanıtların gösterdiği gibi Orta Doğu'dan biber ithalatı Venedik ve Orta Avrupa'da fiyatları önemli ölçüde etkiledi. Fugger'ler Orta Doğu'da pazar koşulları ve Osmanlı limanlarına ulaşan baharat hakkında sürekli bilgi edinmek amacıyla Venedik'te özel ajanlar bulundurmaktaydı. Orta Doğu'dan gönderilen baharatın yolunu kesmek ve yerel pazarı korumak için Osmanlı donanmasının devriye harekatı hakkında Venedik'e gelen haberlere göre Fugger'ler fiyatları ayarlamayı düşünüyorlardı. Fakat 1593 Şubat'ında gelen haberler Kızıldeniz yoluyla 30 bin kantar biberin yani Atlantik yoluyla Lizbon'a ulaşması beklenen aynı miktarda biberin geldiğini bildiriyordu. İspanya Kralı Casada India'ya gelmiş olan biber için iyi bir fiyat verecek müşteri bulmakta güç duruma düştü. Osmanlı Padişahı Habsburglularla Akdeniz'de ve Avrupa'da savaş halinde bulunduğundan İngiliz ve Hollandalıları teşvik etti ve işbirliğinde bulundu. Bu milletler Doğu Akdeniz'de yaptıkları mücadelenin ilk aşamasında bu işbirliği sayesinde baharat ticaretinde Venedik'in tekelini kırdılar. Stansgaard'a göre batılı milletlerin Doğu Hindistan kumpanyaları bu ticarette geleneksel kapı kapı dolaşan kervan ticaret yöntemi yerine temelli yapısal bir devrim getirdiler. Böylece 17. yüzyılın ilk 10 yıllarında Yakın Doğu'nun Asya ticaretinde rakip durumunun kaybolmasından sorumlu oldular. Şu nokta üzerinde fikir birliğine varılmıştır ki Yakın Doğu baharat ticaretine son darbe 1625'te Hollandalılar ve İngilizler Hint Okyanusu'nda tam egemenliklerini kurdukları ve böylece Atlantik yolu üzerinde sıkı kontrol ve tekellerini yerleştirdikleri zaman gelmiştir. İskenderiye'de baharat ithalatında düşüşün Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurduğu tekelden ileri geldiği 1610'lara ait Venedik raporlarında işaret edilmiştir. Hatırlanması gerekir ki karanfil gibi diğer değerli baharatın önemli bir bölümü Hindistan limanlarına Endonezya'dan geliyor ve Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinden Osmanlı topraklarına giriyordu. Yeni dönemde Endonezya'da bu kaynak tamamıyla Hollanda kontrolü altına girmişti. Şu da unutulmamalıdır ki 1620'lerde Yemen'deki isyan sonucu Osmanlılar bir kez daha baharat yolunun bu kapısında kontrolü kaybetmişlerdi. Keza Osmanlı transit ticaretinde düşüşten söz ettiğimiz zaman genellemelerimizi belli bir dönem için belli bir ticaret malı üzerinde bir tek kaynaktan gelen raporlara göre yapmakta olduğumuzu unutmamalıyız. Hollanda tekeli sonucu Kızıldeniz yoluyla yapılan baharat ticaretinin son bulduğu hükmünü verirken bu kaybın ipek ve moka kahvesinde gittikçe gelişen ticaretin sağladığı gümrük geliriyle karşılandığı da bir olgudur. Öte yandan Halep'e yapılan ipek ithalatında azalma görüldüyse de İzmir'de artma oldu. Keza baharat ticareti Yakın Doğu'yu bıraktıysa da Hint pamuklu ve boyalar ithalatı düzeyini daima korudu. Hollanda ve İngiltere sanayinin sağladığı daha yüksek kalitede ve daha ucuz mallar karşısında Osmanlı ekonomisi yünlü kumaş ve sof, çelik ve öteki maden mamulleri özellikle gümüş üretiminde rekabet gücünü tamamıyla kaybetti. Keza Kanarya Adaları ve Brezilya'daki plantasyonlardan gelen ucuz şeker karşısında Kıbrıs ve Mısır'daki şekerhaneler kapandı. Kapitülasyon rejimi altında Osmanlı açık kapı politikasının sonucu olarak yerli sanayiyi iyileştirmek ve himaye etmek amacını güden herhangi bir ekonomi politikası uygulanmadı. 1630'lara doğru Osmanlı ülkesi gibi öbür Akdeniz memleketleri İtalya ve İspanya'da gerçekte benzeri bir ekonomik düşüş gösterdi. Osmanlı misali göz önüne alınırsa düşüş temelde batıda yükselen modern kapitalist sistem karşısında Osmanlı'nın zamanı geçmiş bir ortaçağ gelenekçi sistemine inatla bağlanması sonucu olarak gözükmektedir. Aynı dönemde Osmanlı ekonomisinin Batı'nın kolonilerde yetiştirdiği ucuz koloni malları için bir pazar haline gelmiş olması olgusu da işaret olunmalıdır. 1600'lerde İngiliz tüccarının Osmanlı ülkesine ithal ettiği ilk koloni ürünlerinden biri tütündür. Tütün kısa zamanda Türkiye'de yayıldı. 17. yüzyılda koloni ürünlerinin dünyada hızla yayılışı karşısında Orta Doğu ticareti önemini kaybetti.